Item 49, sayfa 545, tacizci Lars Kepler. 138. bölüm. Yuna arabayla bozuk yollarda elinden geldiği kadar hızla ilerliyordu. Margot bir polis operasyonu organize etmişti fakat oraya çok geç varmalarını göze alamazdı. Nortalia polisi bölgedeki devriye aracından herhangi bir yanıt alamamıştı. Yuna ormanın içinden geçerek çakıl taşlarıyla kaplı dar yola saparken arabanın farları arazide gezindi. Lastikler gevşek zeminde kayarak patinaj çekti ama Yuna direksiyonu kırarak arabayı kontrol altına almayı başardı. Tekrar gaza bastı ve araba inişli çıkışlı yolda gümbürdeyerek ilerledi. İki geyik koşarak önüne atlayınca Yuna frene bastı ve geyiklerin ışığın arasında sekerek ağaçların arasında kaybolduklarını gördü. Araba sarsıldı, duracak kadar yavaşladı ve derin bir çamur birikintisine girince her iki yana oluk oluk su saçtı. Yuna bir köşeyi döndükten sonra yeniden hızlandı. Beyaz ışık arazinin kenarı boyunca uzanan düz yolu aydınlatıyor, karanlıkta ışıldayan bir tünel oluşturuyordu. Yuna artık ağaçların arasından cam fabrikasının siyah bir dikili taş gibi kurşun grisi göğe yükselen uzun bacasını görebiliyordu. Ötede farların ulaşabildiği son noktada iki silüet gördü. Birbirlerine sarılmış iki kişi hiç kıpırdamadan yolda dikiliyorlardı. Oradakiler Eric ve Jackie'ydi, Yuna bundan emindi. Şasiye bir taş çarptı ve ışık birkaç saniyeliğine yoldan çekildi. Dallar ön cama kamçı gibi vuruyordu ve farların oynak ışığında yüzlerini görmek zordu. Yuna ilerideki harap binaların yakınındaki boş sarnıçları ve kırık camları görebiliyordu. Yol üstündeki derin bir çukur Yuna'yı yavaşlayıp yana doğru hamle yapmaya mecbur bıraktı. Güm diye bir ses çıktı ve farların ışığı iki silüetten çok daha ilerisini gösterdi. İşte o zaman Yuna ışığın yolun kenarındaki sarı bir şeye yansıdığını gördü. Bu Nelly'ydi. Eric ile Jackie'den çok da uzakta olmayan bir noktada dikiliyordu. Yağmurlu farların ışığını yakaladı. Başını öne eğmiş, ışıldayan yeşil cam kırıklarının üstünde ilerliyordu. Yuna kornasına bastı, vites değiştirdi ve ayağını gaz pedalına koydu. Arabanın altında çakıl taşları uçuştu, araba ileriye atıldı ve torpido gözü açılarak içindekileri ön koltuğa saçtı. Yuna direksiyonu kırarak yoldan çıkınca uzun otlar ön cama kamçı gibi vurdu. Nelly sarılan çifte arkadan yaklaşırken Yuna kornasına bastı. Nelly ısırgan otlarının ve bitki örtüsünün arasında hedefe kilitlenmiş bir şekilde uzun adımlarla yürüyordu. Eric gözlerini kısarak arabaya baktı. El sallarken rahatlamış görünüyordu. Yuna tekrar tekrar kornasına bastı. Bir an için onları gözden kaçırdı, hafif bir virajı döndü ve Nelly'nin elinde bir bıçak tuttuğunu gördü. Nelly hendeğin üstünden atladı. Artık tam arkalarındaydı. Çömeldi ve ikisinin gölgesinde kaldı. Yuna kornasına basmaya devam ederek hızlanınca motor kükredi. Yuna farların titrek ışığında Nelly'nin doğruca Jackie'nin yanına giderek bıçağı ona sapladığını gördü. Ağır bir dal farlardan birini paramparça etti ve arabanın sağ tarafındaki yıkıntılar aniden karanlığa gömüldü. Yuna azalan ışıkta Jackie'nin engebeli yola yığıldığını gördü. Eric hala elini tutuyordu. Yolun kenarındaki birkaç dal sallanıyordu fakat Nelly ortadan kaybolmuştu. Yuna frene asıldı, lastikler dumanlar çıkararak gevşek çakıl taşlı zeminde kaydı. Yuna direksiyonu kırdı ve ön camın kırılmasıyla parçalar arabanın içine saçılarak yüzüne çarptı. Araba iki tekerleği hendeğe doğru kayarak dururken dallar ve otlar gövdesine çarptı. Yuna sallanmakta olan arabanın kaputuna tırmandı, yola atladı ve Jackie'nin yanında diz çöken Eric'in yanına koştu. Eric, ben hiçbir şey görmedim diyerek Jackie'nin bluzunu çekip açtı ve bıçağa dokunarak ne kadar derine indiğini anlamaya çalıştı. Böbreklerinden birine isabet etmiş olabilir. Bir an önce bir ambulansa ihtiyacımız. Yuna sözünü keserek Maddie nerede diye sordu.
Dairede, onu aramamız gerek.
Yuna dairede değil dedi. Nelly Jackie'yi kaçırırken onu da yanına almış. Eric Yuna'ya bakarak yüce tanrım diye fısıldadı. Acaba evin içinde olabilir mi? Bodrumda bir kafes ve bir sürü tünel var. Jackie güçlükle nefes alıyordu ve Eric onun nabzının zayıfladığını hissedebiliyordu. Hızlıca eve baktı, yüzüne düşen saçları kenara itti ve yukarı kattaki pencerelerden birinde parlayan sarı bir şey gördü. ''Şuradaki pencerede bir ışık var,'' dedi herhalde. Jackie'nin nabzı durunca cümlesini yarım bıraktı ve kulağını onun göğsüne dayadı. Jackie'nin kalbi durmuştu. Eric'in duyduğu tek şey derinden gelen boğuk bir sesti. ''Bir hava ambulansı bul,'' diye bağırdı. Kalbi durdu. ''Durumu çok acil, hem de çok.'' Eric bıçağı çekip çıkarmak zorunda kalmamak için Jackie'yi yana doğru çevirdi. Kalp masajına başladı ve artık kolundaki acıyı hissetmeden 30 kez hızla basınç uyguladı. Sonra Jackie'nin ciğerlerine 2 kez hava üfleyerek kalp masajına devam ederken Yuna'nın acil durum operatörüne adresi ve koordinatları verdiğini duydu. Yuna, Jackie'yi mutlaka kurtar, ben gidip kızını alacağım dedi ve eve doğru koşmaya başladı. 139. Bölüm. Yuna bahçede koşarken tabancasını çekti. Polis arabasının farları hala bagajı açık duran arabaya ve doğruca sarı eve çevriliydi. Birdenbire durgun gece havasını bir yangın kokusu sardı. Yuna uzun ısırgan otlarının arasından geçti ve binanın temellerinin çevresindeki otlardan buhara benzeyen beyaz bir duman yükseldiğini gördü. Verandaya sıçradı, silahını doğrulttu, ön kapıyı açtı ve yerde yatan ölü polis memurunu gördü. Adamın gövdesi kana bulanmış, başı yana çevrilmişti. Yuna tabancasını bir sonraki kapıya doğrultarak cesedin üstünden atladı. Yere eğilip çatlayan el fenerini aldı ve mutfağa çevirdi. Giderek azalan ışıkta korkunç bir vahşet sahnesi gördü. Yer kanla kaplıydı ve diğer polisin başı gövdesinden bir metre ötede duruyordu. Polisin tabancasını kabzasından çıkaracak vakti bile olmamıştı. Bir sandalyenin üstünde sönük olarak duran gaz lambasının cam yüzeyine kanlar sıçramıştı. Bodrum katının derinliklerinden bir uğultu geldi ve gri renkte ince bir duman tabakası tavana yayılarak eski bir alarm cihazını sarmaladı. Yuna hemen darmadağın mutfaktan çıktı ve başka bir kapıdan geçti. Salonu geride bıraktı ve dar bir geçide girdi. Yukarı kata çıkan basamakların arasında boşluklar vardı. Tavanın dibindeki isli dumanlar bulanık bir nehir gibi dalgalanıyordu. Yan odadaki gaz yağı lambası sıcaklık yüzünden patlayınca duvarları ve tavanı açık mavi renkte alevler sardı. Tutuşan zeminin bazı kısımları bodrum katına doğru çökerken çıkan kıvılcımlar ve dumanlar girdap yaparak yükseldi. Yuna merdivenlerden yukarı çıkarken artan sıcaklığın yüzüne çarptığını hissedebiliyordu. Duvar kağıdı tutuşmuştu ve alevler yukarı katın zemininde kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Yuna Nellie'nin fail olduğunu gösteren birkaç parçayı yaktığını anladı. Eğer Jackie yaşamazsa ve ev yanıp kül olursa geriye sadece Eric'in aleyhindeki deliller kalırdı. El fenerinin ışığı zayıfladıkça daha da sarardı. Yuna üst kata çıktı, tabancasını karşıya doğrulttu ve bir kız çocuğu odasına girdi. Pembe gül desenli duvar kağıdı Eric'in fotoğraflarıyla kaplıydı. Pek çoğu gizlice kaçırılmıştı. Bazıları vesikalıktı, diğerleri ise profesyonel dergilerden ve fotoğraf albümlerinden alınmış gibi görünüyordu. Karanlıkta kalan bir rafta Nellie'nin Eric'ten çaldığı şeylerin koleksiyonu duruyordu. Aralarında şarap kadehleri, kitaplar, bir deodorant ve Malezya'dan gelen ahşap fil vardı. Kahverengi fitilli kadifeden bir ceket, ahşap askıda duran mavi bir gömleğin üstüne asılmıştı. Yuna'nın ayaklarının altından derinlerden bir tıslama sesi geliyordu. Yuna yangının daha fazla oksijen emdiğini duydu ve içerideki havayla nefes almanın zorlaştığını hissetti. Sönen el fenerini salladı ve cılız, dengesiz bir ışığa kavuştu. Odaya göz atmaya devam ederken Nellie'nin kurbanlarından aldığı zafer hatıralarını bir makyaj masasının üstündeki aynanın önüne dizdiğini gördü. Sayıları çok değildi. Sadece birkaç oje şişesi, H&M'den bir ruj ve de bir kırmızı süt yem vardı. Pembe bir tabakta Satürn şeklindeki metal dil takısı, bir saç tokası, Susanna Kern'in küpeleri, birkaç takma tırnak ve kandan kararmış bir inci kolye duruyordu. Yuna sönen el fenerini dikkatle yere koydu. Çatısı eğimli bir yatak odasının kapısına yaklaştı. Hafifçe bir yana kaydı ve bulanık ışıkta Madeleine'i gördü. Odanın ortasında duran bir yatağın yanı başında yerde yatıyordu. Ağzı bantla kapatılmıştı ve başının altında bir kan gölü vardı. Yuna Nelly'nin Jackie'den aldığı zafer hatırasının bu küçük kız olduğunu düşündü. Maddie nefes alıyordu fakat bilincini yitirmiş gibiydi. Nelly ortada yoktu. Ancak yatağın yanındaki kapı kolu kandan yapış yapıştı. Oda hızla uçuk renkli bir dumanla doluyordu ve Yuna zamanın azaldığının farkındaydı. Hızlıca küçük kıza baktı, sonra sağa doğru nişan alıp ileriye koştu. Ağır balta sol taraftan üstüne doğru geldi. Yuna odanın şeklini yanlış yorumladığından hareketi görmekte gecikmişti. Başını son anda geri çekmeyi başardı ve baltanın ağzı yüzünü sıyırarak dibine kadar duvara saplandı. Hava toz ve sıva parçalarıyla doldu. Nelly baltayı saplandığı yerden çıkarmaya çalıştı fakat Yuna tabancasının kabzasını aşağıdan yukarıya savurarak onun yüzüne vurdu. Nelly'nin başı geriye giderken ağzından tükürükler saçıldı. Şekilsizce sırtının üstüne düştüğü anda zemin sarsıldı ve döşemelerin arasından siyah dumanlar tütmeye başladı. Yuna kendi darbesinin ivmesiyle geriye doğru sendeleyerek üstünde plastik elbise askıları olan bir sandalyeyi devirdi. Nelly doğrularak oturdu ve birdenbire maddenin yanında bitti. Yuna Nelly'nin bunu bir saniyeden kısa bir sürede nasıl yaptığını anlayamadı. Yatağın yeri değişmişti. Sonra büyük bir aynaya bakmakta olduğunu fark etti. Yansıma onu Maddie'nin odanın ortasında güvenli bir mesafede olduğu yanılgısına düşürmüştü. Alevler çatırdadı ve oksijeni emdikçe tısladı. Yuna tabancasını yanda tutarak odanın şeklini yeniden kavramaya çalıştı. Duvarlara ve mobilyalara yaslanan büyük ayna camları perspektifi bozuyor ve odayı çok farklı gösteriyordu. Nelly'nin burnu kanıyordu, kızı kendine çekmişti ve sımsıkı tutuyordu. Etraflarını dumanlar sardığı için Yuna onun silahlı olup olmadığını göremedi. Dikkatle yaklaşarak kızı bırak diye seslendi. Sol tarafındaki kapalı kapının üstünden yağlı bir kara duman sızıyordu. Eric'in fotoğrafları yerden yükselen sıcaklık nedeniyle kıvrılıyordu. Yuna kızı bırakacak mısın diye tekrarladı. Nelly usulca evet dedi ama Maddie'yi kollarının arasında tutmaya devam etti. Madeleine yorgun gözlerini açtı ve Nelly onu alnından öptü. Nelly dışarı çıkmamız gerek, hep birlikte, anlıyor musun? Nelly başıyla hafifçe onayladı ve Yuna'nın gözlerinin içine baktı. Yuna'nın önündeki kapı tutuşarak mavi bir ateş topuna dönüştü ve etrafını birdenbire tavanı yalayıp yutan, geride siyah izler bırakan alevler sardı. Alt kattaki odadan uğultular geliyordu ve evin tamamı büyük kayalar birbirlerine sürtüyormuş gibi gıcırdıyordu. Nelly gözlerini Yuna'dan ayırmadan ''Bana yardım edebilir misin?'' diye sordu. Yuna, Nelly'nin kalçasının yanında ne sakladığını görmeye çalışarak ''Evet edebilirim'' diye cevap verdi. Nelly birdenbire teskin edici bir özgüvenle dolup taşmış gibi tuhaf bir biçimde neredeyse içtenlikle gülümsedi. Kıvılcımlar ve is parçaları sıcak hava akımıyla yukarıya sürüklenirken serin hava yangına daha yakın olan zemin tarafından emiliyordu. Pencerenin önündeki kirli perdeler tutuşunca alevler kumaşı çepeçevre sardı. Nelly ayağa kalkarak ''Yangın ne diyor?'' diye mırıldandı. Maddeni umursamaz bir tavırla kabaca saçından tutarak yerden kaldırdı. Kız korkmuştu, yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Yuna yine ''Nelly'' dedi, ''dışarı çıkmamız gerek, sana yardım ederim ama...'' Bitişikteki odayla ortak kullanılan duvarın büyük bir kısmı gümbürdeyerek aralarına yığılınca alçı panel parçaları, yırtık duvar kağıtları ve ahşap çıtalar siyah bir dumana gömüldü. Başlarının üstündeki gri sisle ufacık kıvılcımlar titreşiyordu. Yuna ''Fakat küçük kızı incitmene izin vermem'' diyerek cümlesini bitirdi. Aynalardan birinde Nelly'nin bir bıçak çıkardığını gördü. Diğer eliyle maddenin saçlarına o kadar sertçe asılıyordu ki kız parmak ucunda durmak zorunda kalıyordu. Zemin ayaklarının altında sarsılıyordu. Sıcaklık artık yan taraftan içeriye hücum ediyordu. Yıkılan kapı çerçevesi alev aldı, kara dumanlar odayı doldurdu ve alevler arsızca tavana doğru tırmandı. Yuna bıçağı bırak, bunu yapmak zorunda değilsin diye aykırarak alevlerin arkasındaki silüete nişan aldı. Yana doğru kaymaya çalıştı fakat dumanların ve alevlerin arasından sarı yağmurluğu zar zor seçebiliyordu. Çok yüksek bir çocuk sesi "Bir türlü yetemiyorum" dedi. Yuna'nın düşünceleri bir anda değişti. İlk başta konuşanın Madlen olduğunu sandı, sonra ağzının bantlı olduğunu hatırlayınca tabancasının tetiğini sıktı. Yuna alevlerin arasından 3 kez ateş etti. Kurşunlar Nelly'nin göğsünün ortasına saplandı ve Yuna onun arkasında bir köşede duran aynada kürek kemiklerinin arasından kanlar fışkırdığını gördü. Büyük ayna tuzla buz oldu ve parçaları Nelly'nin ayaklarının dibine saçıldı. Madlen hiç kıpırdamadan duruyor, boynundaki yarayı tutuyordu. Parmaklarının arasından kanlar süzülüyordu ama hayattaydı. Nelly'nin tiz sesi her seferinde ölüm habercisi olmuştu. Yuna kızın yanına koştu, Nelly'nin öldüğünü bildiği halde elindeki bıçağı bir ayak darbesiyle uzağa savurdu, Madlen'i kucakladı ve dumanların arasında geri geri gitmeye başladı. Nelly kırık aynanın parçaları arasında ağzı açık halde sırt üstü yatıyordu. Çizmelerinden biri düşmüştü ve kirli naylon çorabın içindeki ayağı seyiriyordu. Plastik bir şişe devrildi ve gaz lambasının yağı parkelere saçıldı. Bir tıslama duyuldu ve yerden alevler yükseldi. Yuna ile Madlen bir ısı dalgasına tosladılar. Yuna kucağında kızla geriye doğru sendeledi ve yatak odasının zemini Nelly'nin ağırlığı altında çökerken son anda kapıdan çıkmayı başardı. Nelly öfkeli alevlerle dolu bir kuyunun dibini boylayarak gözden kayboldu. Yuna kollarında kızla geri giderken pantolonu tutuşmuştu. Alevler mahzenin derinliklerinden gelen bir uğultu eşliğinde yukarıya uzanarak yatak odasının tavanına çarpıyordu. Gaz yağı lambasının alev alan parçaları girdap yaparak dönen kıvılcımlar çıkararak etrafa saçıldı. Pencere pervazı tutuştu ve cam büyük bir şangırtıyla paramparça oldu. Yuna Madlen'i kız çocuğu odasının dibine doğru çekti. Eric'in fotoğraflarıyla kaplı olan duvar yanıyordu. Yuna şunu çıkaracağım dedi ve Madlen'in ağzındaki bandı çekti. Acıdı mı? Madlen hayır diye fısıldadı. Uzun bir dolap yatak odasının zeminini çökerterek çığlığı andıran seslerin yükseldiği cehennem çukurunda kayboldu. Yuna deri ceketini Madlen'in omuzlarına sararak hadi dışarı çıkmaya çalışalım dedi. Duman tehlikeli olduğu için astarın arkasından nefes almanı istiyorum, bunu yapabilir misin? Madlen başıyla onayladı, Yuna onu kucakladı ve merdivenlerden aşağıya taşımaya koyuldu. Yangının kor gibi parlayan ışığı duvarlarda dans ediyordu. Merdivenlerin arasında kıvılcımlar uçuşuyordu. Bodrumun derinliklerinden bükülen bir metalin çığlığı andıran sesi yükseldi. Alevler duvarın tepelerine kadar tırmanıp geri çekiliyor, duvar kağıdında isli lekeler bırakıyordu.
49. ayrımın sonu. Sayfa 553.